Ayrım 25.
Yaratılan hava, bütün bir sülalenin sığınakta tıkılı olduğu ve dışarıda bombaların yağdığı gibi bir havaydı, anlıyor musun? Herkes her an bir düşman kurşununa hedef olacakmışçasına, eğreti yaşamak zorunda gibiydi. Ve tabii bana sorarsan durum böyle bile olsa çocuklar korkudan korunmalıydılar. Ama dediğim gibi, ölenlerde hiçbir faaliyet çocuklardan yana esnemezdi. Böyle bakıldığında Nalan'a kalan yaşam tezahürleri çalışma ve devrimci sempatizanlığıydı ve o bunlardan ikincisinde iyiydi. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bu kadıncağız benim Çiçeği ve Feride'yi korumak istediğim kadın modelinin prototipi gibiydi. Yani ne tığ işi ne daktilo becerisi, buna karşın dünyanın kendisine borçlu olduğu inancı, insanca yaşam diye tanımlanan ve aslında bir takım muğlak tüketim taleplerinin karşılanması demek olan alacak iddiası. Girdiği hiçbir işte 2 aydan fazla çalışamamış olmasını patronların asık yüzünden, çarpık kapitalizmin insanı köleleştiriyor olmasına kadar şaşırtıcı ama kendi noksanlıklarını asla dikkate almayan bir belagatla açıklardı. İşe geç giderse patron trafiğin durumunu hesaba katıp anlayışlı davranmalıydı. Daktilo yanlışı yaparsa onun bir makina değil insan olduğunu hatırlamalıydı. Hastalık iznini alışılmıştan çok alıyorsa ülkenin sigorta sistemi bu durumun neden olduğu zararları telafi etmeliydi. İlah, zo, Nalan'ın aile ekonomisinin ucundan tutacağına da güvenemezdiniz. Çünkü bireyselleşme henüz yapmak istemediğin bir şeyi asla yapma aşamasındaydı. Nasrettin Hoca'nın fıkrasında olduğu gibi, sen hot, ben zot, kim verecek bu eşeğe ot gerçeği yatsınıyor, daha doğrusu ot verme işi çocuklara ve Şiran'a yıkılıyordu. Ama dediğim gibi eğer devrimci profesyonel eşi diye bir tanım varsa Nalan oydu. Ne zaman kızmak gerektiğini, kime ve hangi oluşuma ne zaman faşist denmesi gerektiğini, hangi konsere, hangi geceye ya da panele gidilmesi gerektiğini bilirdi. Gülmeye başladım. Vallahi dedi Rodoplu, böyle bir beceri vardı o dönemde. Bu beceriyi gösteremeyen eşlerden mahcup olunur, kalabalık içine çıkartılmazdı. Makyajlı, bakımlı hanımlar şüpheyle karşılandığı gibi kendi halinde Halim Selim kadıncağızlar da küçümsenirdi. Çocuk doğurmak da gericilik gibi bir şeydi. Nalan gibi donanımsız kızların hayatlarını anlamlı kılan, yaşamlarına gerekçe bulan bir faaliyetti devrimcilik. Ve bu yüzdendir ki devrim rüyası iktidar umudu bittikten sonra herkes vasıfsız işçi olarak ortada kaldı. Birden duraladı. Affedersin, tereciye tere satıyorum. Oo, ütü mü ütülüyorsun? Bizde de ütü var, bizimkini de ütülesene. Espri olmalıydı. Rodoplu gülümsedi, cevap vermedi. Şiran'ın öfkelendiğini, bir şey söyleyecekken vazgeçtiğini gördüm. Günay'ın ütü yapmaya kalkmasına bu tepkiyi hesap ettiği için karşı çıkmış olabilir miydi? Çiçek yok mu? Çarşıda, Feride burada. Cam sileceğim de gelsin yardım etsin. İçeride dedi Şiran yine. Rodoplu'ya dikkat ettim. Ütüsüne devam ediyordu. Duraksamadı bile. Nalan içeri geçti. Televizyon kapandı. Hemen sonra da Feride yengesinin peşinden gitti. Yüzünde en ufak bir protesto belirtisi olmadığı gibi gülümsüyordu. Keşke olsaydı dedi Rodoplu sonradan. Zaten sorun da buydu. Kızlar kendilerine ait bir hayatları olabileceğini düşünemiyorlardı bile. Bana öyle gelir ki izleyen felaketlerin altında da bu yatar. Birey aşamasına gelinmediği için bugün ailenin, yarın da herhangi örgütün adabı, yolu, yöntemi hızla ve sorgulanmadan kabullenebiliyor. Nalan'a kendi camını kendin sil diyemezken abine kendi silahını kendin sakla diyemezsin. Diyemeyeceğin için suç dahil her şeyi paylaşırsın. Meseleye böyle baktığın zaman oğlunu aradığın babayı içeriye almak ancak batılı bir bakış açısından anlaşılmazdır. Burada batılı bakış açısından kastettiğim bireyselliğin kural olduğu toplumlarda, herkesin ve kesinlikle kendi başına hareket ettiği toplumlarda, ferdiyetçi, kapitalist, endüstriyel toplumlarda geçerli olan anlayıştır. Yoksa tıpkı Şiran'ın gömleğini Apo'nun sırtında bulabileceğin gibi, Apo'nun silahını da Şiran'ın cebinde bulabilirsin. Bu bakımdan hedefin Apo iken Şiran'ı da göz önünde bulundurmak zorundasın. Birinin diğerinden bağımsız hareket etmesi mümkün değildir. Bana öyle gelir ki, Türk Emniyet Teşkilatı'nın en büyük sıkıntılarından birisi de budur. Hani nasıl ki partisine oy istemek için bireyleri değil, aile reislerini, aşiret reislerini hedef alırsın, suçluyu bulmak için de onları hedef almak zorundasın. Çünkü bireysel suç yoktur. Gel gör bu defada onlarca masum insanı perişan eden bir uygulama ile karşı karşıya kalınır. Af örgütü ve de haklı olarak hop oturup hop kalkar. Çiçek Ferit'le birlikte döndü. Kabak tatlısı yapacakmışsın. Rodoplu'ya bakarken gözleri hayranlıkla parlıyordu. Kesmeme yardım eder misin? Biz ikimiz keseriz Günay abla. Bu çiçekti. Oralarda bir yerlerde olması gereken keskin bıçak bulunamadı. Nalan'ın evine bakıldı. Herkes herkese bağırdı. Sonunda iş kör bıçağa kaldı. Ferit'in nasıl bir gayretle uğraştığını görmek Günay'ı üzdü. Elini kesmesine ramak kala atıldı. Bırak çocuğum, ben keserim. İtirazlarını dinlemedi. Elinden bıçağı aldı, bu da Şıran'ın hoşuna gitmedi. Nereden çıkardınız bu işi? Yok bir şey canım, canımız kabak tatlısı istedi. Canımız, çocukları sakınan bir kelimeydi. Şıran da farkına varmış olmalıydı ama yine de döndü Ferit'e. Senin sınavların ne durumda? Ferit'in yakışıklı yüzünü al bastı. Kolları bacakları daha da uzadı sanki. Koyacak yer bulamıyor gibiydi. Türkçe, İngilizce, matematik dedi. Çiçeğin yüzünü öte yana çevirdiğini fark ettim. Delikanlının söylediğinden daha çok zayıf olduğunu düşündüm. Günay abla Türkçeme, İngilizceme yardım edecek. İngilizcene Supi yardım etsin. Olur Şıran abi. Onurunun kırılmış olduğunu görebiliyordum. Teşekkürler, takdirlerle sınıf geçen kız kardeşlerinin yanında kaçınılmaz olmalıydı bu. Tepkisi başını ayrık bacaklarının arasına doğru uzatıp umursamaz bir futbolcu pozu takınmak oldu. Laf durulur durulmaz da kalktı, az sonra içeriden bağırıyordu. Çiçek, çiçek, benim pantolonum nerede? Sesinin tonunda hırsını kız kardeşinden alacakmış gibi bir tını vardı. Şiran'ın fena halde öfkelendiğini, kendisini içeriye geçip haddini bildirmekten zor alıkoyduğunu hissettim. Supi'nin İngilizcesi yetmez dedi Günay. Çiçek odadan çıktıktan sonra, bakalım olmazsa Kerlik'e göndereceğim, orada verir. Nasıl yani? Kerlik ortaokulunda bütün öğretmenler tanıdık, orada geçirirler. Hiçbir şey bilmiyor. Kerlik'teki öğretmenler de bilmiyor. Aman yarabbim. Yapılacak en akıllı işin kabak tatlısı pişirmek olduğuna karar vermiş gibi tencereyi aldı, mutfağa geçti Günay. Akşam yemeğinin bir fiyasko olduğunu düşündüm. Çünkü Rodoplu pişirmişti ve bizim oraların bulguru gibi bulgur yoktur sendromu işliyordu. Şunu demek istiyorum, mesela bir mercimek çorbası yapmıştı ama ezogelin değil. İçilmedi mi? İçildi ama içine pul biber vesaire ilavesiyle ne kuş ne karga olan bir tat elde edilerek. Yani bir tat denemeye kimsenin niyeti olmadığı açıktı. Daha sonra söylediği gibi devrimcilikle köylülüğün çakıştığı noktadaydık. Ve Günay'ın sofrası bir yönüyle burjuva zevklerini aksettirdiği için yatsınırken, öte yandan da yenilikleri değerlendirebilecek damak zevki gelişmemiş olduğundan başarısızdı. Roman notlarında varken ilginç, yokken özlenmeyecek ve asla gerekli olmayan Çin yemeği gibiymişim. Bilemedim. Beni ben olduğum için hiç sevmemişsiniz. Bilemedim diye bir ibare vardı. Şimdi düşündüğümde ne kadar haklı olduğunu görüyorum. Kim bilir bu cümleyi yazarken aklından o akşam yemeğini mi geçiriyordu? Sonuçta yemek yendi ama Günay'ın ya da bir başkasının onca saat mutfakta geçirmiş olmasına değmeyecek bir coşkusuzlukla yendi. Keskin tatlar, parlak renkler, güçlü kokular, yüksek sesler. Geride bırakıp kaçtıkları coğrafyanın sarı boz biteviyeliğini böyle bozuyor. Yaşamlarını böyle işaretliyorlar diye düşünüyordum. Gel gör bunlar Batılıların haşim ve korsanvari diye tanımladıkları yontulmamış tercihlerdi. Bir centilmen yetiştirmek için 3 kuşak gerekir diye bir İngiliz atasözü vardı. Bunun bizdeki telmihini düşün. Bir ne yetiştirmek için 3 kuşak lazım? Burjuva mı, Osmanlı mı, Türk mü, ne? Ve niçin? Ali Nazi'yi somon fümeden üstün kılan ne? Kişisel gelişim, damak zevkini, giyim zevkini, kulak zevkini de içeriyor mu? İçeriyorsa o zaman karşı karşıya kaldığımız kültür emperyalizmi filan değil, düpedüz ilerleme olabilir mi? Kemal Burkay'ın Gallop Paşa örneği tuzak mı? Yani biz kültürel olarak yozlaşmayalım derken kendi bindiğimiz dalı mı kesiyoruz? Somon fümeye, Michael Jackson'a tat geliştirmek, bilgi çağına donanım geliştirmenin kaçınılmaz bir parçası olabilir mi? Tokyo'da çiğ balığa damak tadı geliştiren adam daha mı çok duyarlı? Biliyor musun, bir ara çocuklara Alla Fan Fin Fon bir yemek pişirmek, senfoni dinletmek ve Marx okutmanın tek ve aynı şey olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü biliyordum ki Lenin değil ama Marx, anlaşılmak için yüzlerce kavram, yüzlerce nüans ister ve bu nüanslar bir yemeğin içine giren ince tatlardan farklı değildir. Tıpkı acı biberle ağzını kavurduğun zaman bir ikinci tadı hissedemeyeceğin gibi, bir ideolojiyle kavrulan zihin ikinci bir dünya görüşünü kavrayamaz olabilir mi? Bedensel ayrıntılar zihinsel ayrıntılardan ayrıştırılabilir mi? Nereye kadar? Neden şiddetle donanımsızlık bir arada gidiyor gibidir? Neden militanlar donanımsız, pasifize olanlar ise okumuşlardır? Marx tabii ki doğa ve insanlarla ilişkileriniz sizin sahici, kendinize ait hayatınızın, arzuladığınız nesneyle çakıştığının kesin bir ifadesi olmalı diyordu. Eğer sevginiz sevgi uyandırmıyorsa o zaman sevginiz kısırdır, bir talihsizliktir. Burkay'dan yola çıkarsak, sömürgeci ve de burjuva benin, örenlerde sevgi uyandırmama ihtimali vardı. Benim sevgimin kısır olması da mümkündü ama alternatifi neydi? Onlarla ilişkiyi kesmek mi ya da orada olup da savsaklamak mı? Vaziyeti idare etmek mi? Örneğin Feride'nin coşkulu rüküşlüğünü ya da Şira'nın yakışıksız çağrışımlar yaptıran tıraşsızlığını görmezlikten gelmek mi? Küçümser bakışlara hedef olmalarına seyirci kalmak mı? Yoksa inatla zeytinyağlı fasulye pişirip yemeleri için ısrar etmek mi? Herhalde kendin gibi olma dedim. Oradaki tuzakta yabancılaşma dedi. Kendini yeniden konumlayamazsan bütün ilişki kesilir. O zaman da 100 metrekarelik evlerimizde birbirlerinden hiç haberi olmayan, asla ortak payda geliştiremeyen insanlara döneriz. Bu da kast sisteminin fiili kabulü demektir. Biraz da kızdırmak için söylemiştim ama tınmadı. Sen de bir karar ver artık. Bilinç mi toplumsal varlığı belirliyor, toplumsal varlık mı bilinci belirliyor? Sence? İkincisi. Ama aşılmaz değildir. İnsan kendisine sunulan haritanın dışına çıkabilir. İnsan kendisinin hem nesnesi hem de öznesidir. Gülümsedi. Belki aynı camide namaz kılamayız ama daha alçak gönüllü, daha sevgi dolu olabiliriz. Sevgim kısır olsun olmasın, ben onları seviyorum. Kürtleri ben de seviyorum. Rodoplu hiç beklemediğim bir hareket yaptı, ellerini havaya açtı. Ne Kürtleri yahu, ben Kürtleri mürtleri değil. İnsan manzarasını seviyorum. Bir insan manzarası. Bir insan manzarasına duygudaşlık besliyorum. Bir insan manzarasını seviyorum, anlıyor musun? Anlamamıştım. Ama bu kadın, ben Kızıltuğ kadar Türk'üm diyen kadındı. Üstelik bir ülkücüyle nişanlanmış olduğunu da unutmamalıydım. Öyle ya, sen Kızıltuğ kadar Türksün. Yani, yüzündeki ifade düş kırıklığı mıydı, öfke miydi bilemiyorum. Kusura bakma ama bazen beni çok zorluyorsun dedi. Kendi zekasına hakaret eden adama ne denir bilmem ki. Öfkelenme sırası bendeydi. Hanımefendi lütfederlerse öğreniriz. Patladı. Allah'ını seversen bana böyle ucuz formüller satma. Kızıltuğ kadar Türk'üm çünkü kendi altını çizerek söylüyorum. Kendi insan manzaramı da seviyorum. Tian Shan dağlarını, otlaklarını, göç eden insanları, sürüleri, öldürücü kuraklıktan kaçıp bu yarımadada, Anadolu'da tutunmaya çalışan insanları, efsanelerini, keçi ayakkabılı yiğitlerini, Bu gece akşamdan batma yarım ay diye yakarışlarını seviyorum. Kamların, şamanların İslamiyet karşısındaki, Alparslan'ın Bizanslı Roman Diyojen karşısındaki şaşkınlığını benimsiyor, anlıyorum. Yüzbaşı Selahaddin'i, kutun dikenli tellerinde toz olmuş şehitlerini rahmetle anıyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya kadın kimliğini borçluyum. Buna milliyetçilik diyorsan öyle olsun. Evet, milliyetçiyim. Milliyetçi olduğum içindir de Kürtlerin köken arayışlarına sempatiyle bakıyor. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Mızıka çalındı, düğün mü sandın diye titrerken Şiran'ın, hanımamın, Berma'ya mın feryadını içselleştirmemem mümkün mü? Kürtlerin varlığına ilişkin olarak tek korkum, tek kavgam onların yabancılaşması olacaktır. Büyük makinaya teslimiyetleri olacaktır. Çünkü bu olursa onu ırkçılık, hatta bir tür nazizm izler. Ve ben kendi ulusumu tanıdığım kadarıyla biz bununla baş edemeyiz. Aryan Kürtlerin karşısında Siyonizm öncesi Yahudileri kadar boynu bükük kalmaz mıyız? Uçuyorsun ama abartıyorsun. Umarım sen haklısındır dedi hüzünle. Yalnız unutma ki İsrail öncesi Yahudilerin ruh hali bizimkinden pek farklı değildi. Onların da kendi uluslarına muhabbetleri soğumuştu, tıpkı bizim gibi. Onlar da kendileriyle barışık değillerdi, tıpkı bizim gibi. Kendilerini sırf kendileri oldukları için, bir insan manzarası oldukları için sevmiyorlardı, tıpkı bizim gibi. Kendisine sürgit, sen adam olmazsın diyen bir ulus, varlığını idame etmekte ne kadar başarılı olabilir ki? Türkler Siyonist olabilecek kadar metodikte değillerdir. Ve unutma ki Siyonistler Batı Avrupa Yahudileriydi, Orta Doğu değil. Bu hesapça Türk Siyonistleri de Almanya'daki konuk işçilerin arasından çıkacak, artık gülüyordum. Felaketi görebiliyor musun dedi ciddi ciddi. Batılılaşmazsak intihar, batılılaşırsak intihar. Supi yemekten sonra geldi. Feride nanmaye, biraz pilav kaldı galiba dedi Feride mutfağa yürürken. Peynir çıkarayım mı? Misafir olduğum için olacak, Supi'nin payını yemiş olmak gibi bir suçluluk duygusuna kapıldım. Spartaküs komünündeki günlerimizi düşündüm. Yemek yiyecek insan sayısına göre pişmezdi. Demek istediğim şu, geleneksel bir miktarımız vardı. Mesela bir tencere pilav gibi. O kadar pişirir, sofraya o anda oturanlar paylaşırdık. Sayımız azsa doyar, değilse doymadan kalkardık. Neden böyle yaptığımıza gelince akılcı bir nedeni yoktu ya da şöyle söyleyeyim, birimden yola çıkıp toplama hesap etmeye alışık değildik. Tıpkı annem gibi, dolma yaparken ya iç ya da yaprak artardı. Babaannem ile artanı ne yapacaklarını tartıştıklarını hatırlıyorum. Bu saçma şeyleri o an neden düşündüğümü bilmiyorum. Sanırım hesapsız bir toplum olduğumuzu düşünüyordum. Her neyse. Supi kendisine yemek ayrılmamış diye gücenmiş gibi görünmüyordu. Mutfağa girdi, bir şeyler atıştırdı. Yanımıza geldi. Şiran, ben, Günay çay içiyorduk. Merhaba dedi yeniden. Ailenin en kısa boylusu olmalıydı. Buna karşın yakışıklı, hatta kösnül bir yüzü, vücut çalışmış gibi duran yapılı bir bedeni vardı. Günay'ı muhatap aldı. O yazar, Cemil Meriç dedi. Onun kafası karışık. Üç tuğlu kitap, Ötüken Yayınları. Şiran'a baktım, gözlerini karşısındaki koltuğun ayağına dikmiş, put gibi oturuyordu. Günay'ın yüzü içinde esmeye başladığını tahmin ettiğim fırtınayı hiç ama hiç yansıtmıyordu. Bütün gücüyle ne diyeceğini, nasıl tepki göstermesi gerektiğini düşünüyor olmalıydı. Meriç'i anlamak kolay değildir dedi. Neden sonra? Anlaşılacak bir şey yok diye sinirli sinirli güldü Supi. Hiçbir şey söylemiyor. Evet dedi Günay. Ortak bir nokta yakalamış gibi sevinçli. Bir gün ülkücülerin çoğunlukta olduğu bir toplantıda konuşmuştu. Onlar da tıpkı senin gibi hiçbir şey söylemiyorsunuz diye yakındılar. Ne dedi biliyor musun? Sizi bir canavardan kurtarmaya çalıştığım yetmiyor mu? Şimdi benden bir canavar daha yaratmamı mı istiyorsunuz? Dedi Supi. Sesindeki küstahlığı fark etmemek imkansızdı. Şiran'ın yüzünün kasılmaya başladığını gördüm. Eysi şu ki Cemil Meriç insanlığın yeryüzündeki düşünce serüvenini izler. Marx gibi o da toplumsal gerçeklerin ezeli ve küresel olmadığını söyler. Düşüncenin belli bir çağın, belli bir coğrafyanın, belli bir ırkın ayrıcalığı olmadığını söyler. Ömrünü Hint'ten Yunan'a, Hazreti Muhammed'den Marx'a kadar donanımının erişebildiği her düşünceyi gerekçeleri ile anlamaya, anlatmaya çalışır. Bu arada Osmanlı'yı da ihmal etmez. Bu bağlamda bizi tarihimizle barıştırmaya, tarihimizi hor görmemeye davet eder. Çünkü dediğim gibi düşünce belli bir ırkın ayrıcalığı değildir. Bilimsel materyalizm. İyi ya işte, bilimsel maddeci denilen dünya görüşü ile de belli bir asrın, belli bir coğrafyanın ürünüdür. İhtişamı ile, zaafları ile, doğruları ile, yanlışları ile öyledir. Cemil Meriç bilimsel materyalizmi ne reddeder ne de tek doğru beller. Öte yandan bizim yani Osmanlı'nın dünya görüşünün de burada duraladı, gülümsedi. Hiç de fena olmadığını söyler, hepsi bu. Bu tutum gericiliğe hizmet eder. Bu söylediğinin cevabını da kendisi verir zaten. Gerici, ilerici, düşünce hürriyeti bu bulanık kelimelerin esaretinden kurtulmakla başlar. Düşünce hürriyeti ve düşünce namusu. Şimdi sence gericilik yok mu? Benden değil, Cemil Bey'den bahsediyoruz. Olsun, sen söyle. Gericilik diye bir şey var tabii, ancak böyle bir hüküm getirmeden önce ve her durumda, her toplumsal oluşum incelenmeli. Bu kavramın kölesi olmadan, battaniye gibi altında kalan her şeyi örten kolaycılığa kaçmadan, hükmün geçerli olup olmadığına bakmalıyız. Supi'nin sıkıldığını gördü. Örneğin senin baban dedi, bir ağa, feodal bir ağa. Gerici mi? Sırf feodal ağa olduğu için gericidir diyebilir misin? Fikir tartışmasının onur sorununa döndüğünü görebiliyordum. Nitekim, billah demagoji yapıyorsun dedi Supi, dedi ve şıran patladı. Bese, edepsiz ye, neke.